kitabın adı Bu Denbroglar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 28. ayrım. Tiburtius Riga'ya döndü demek. Nişanlısını Ağustos ayında yeniden görmeye gelir herhalde. Bundan böyle Mengstrasse'deki evimizde çok neşeli bir hava olacak. Matmazel Clara'nın nişanlanmasına neden bu kadar çok sevindiğimi bilemezsiniz. Sevgili anneciğim, evet benim çok değerli anneciğim. Amstel'den Baltık Denizi kıyısına yazdığım bu mektupla Clara'nın evliliğine onay veriyorsam, bu senin de bu evliliği aynı şekilde onayladığını yazmandandır. Bu satırları okurken senin ve iyi yürekli kardeşim Tony'nin yüzünü görmek için neler vermezdim. Ama şimdi konuya dönmek istiyorum. Kalmakta olduğum küçük ve sevimli otelin manzarası çok güzel. Kanala bakıyor, şehrin tam ortasında ve borsaya da uzak değil. Yeni ve yararlı iş ilişkileri kurmak için geldiğim bu kentte, bilirsin bu gibi işlerle şahsen ilgilenirim, görüşmelerim istediğim gibi gelişiyor. Pek çok aile deniz kıyısında tatilde olmasına rağmen, çıraklık yıllarımdan yabancısı olmadığım bu kentte yine de çok sıcak karşılandım. Van Hengdom'ların ve Molenlerin evlerindeki akşam toplantılarına katıldım. Daha buraya gelişimin 3. gününde eski patronum Bay Van der Kellen'in onuruma verdiği bir akşam yemeğine katıldım. Bilin bakalım yanımda kimi getirdim. Bayan Arnoldsen, Tony'nin bir zamanki yatılı okul arkadaşı Gerda Arnoldsen, şu babası tüccar olan kız. Aynı zamanda iyi bir keman ustası da olan babası, büyük kız kardeşi ve saygıdeğer eşi de vardı yemekte. Gerda'nın, ondan adıyla söz etmeme izin verin lütfen, genç bir kız olarak Mademoiselle Wedgbrot'un Am Mühlenbrink Caddesi'ndeki yatılı okuluna giderken bende izleri hala silinmeyen güçlü bir etki bıraktığını çok iyi anımsıyorum. Ama şimdi onu yeniden görüyordum. Büyümüş, serpilmiş, güzelleşmiş ve olgunlaşmış bir genç bayan olarak karşımdaydı. Onu sizlere gerektiği gibi anlatamayacağım için beni bağışlayın. Nasıl olsa pek yakında yüz yüze görüşüp onu tanıyacaksınız. Yemekte yaptığımız güzel sohbetler için pek çok ortak noktamızın bulunduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama biz çorbalarımızı yedikten sonra eski anıları bir kenara bırakıp daha ciddi ve etkileyici konulara geçtik. Müzik konusunda ona ayak uyduramadım. Çünkü biz bu Denbroglar müzik konusunda ne yazık ki çok az şey biliyoruz. Ama Hollanda resim sanatı konusunda daha çok şey biliyordum. Edebiyat üzerine çok iyi anlaştık. Zaman gerçekten de çabuk geçti. Yemekten sonra Gerda'nın yaşlı babası Bay Arnoldsen'le tanıştırıldım. Beni çok sıcak karşıladı. Daha sonra Bay Arnoldsen salonda bize küçük bir keman konseri verdi. Gerda da tüm marifetlerini gösterdi. Gerda kemanı muhteşem bir edayla çalıyordu. Keman çalma konusunda hiçbir bilgim olmadığı halde Gerda'nın kemanı sahici bir Stradivarius. Büyük bir ustalıkla ve insanın gözlerini yaşartan bir duyguyla çaldığını anlayabiliyorum. Ertesi gün Arnoldsen'lere kahve içmeye gittim. Önce yaşlı bir sosyete hanımı karşıladı beni. Onunla Fransızca konuşmak zorunda kaldım. Sonra Gerda geldi ve bir gün önceki gibi yine bir saat kadar sohbet ettik. Ama bu kez birbirimize daha yakınlaştık. Birbirimizi anlamak ve tanımak için daha çok çaba gösterdik. Senden, Tony'den, güzel şehrimizden ve benim iş ilişkilerimden konuştuk sevgili anneciğim. O gün kesin kararımı verdim. Ya bu kızla evlenirim ya da hiç evlenmem. Ya şimdi evlenirim ya da hiçbir zaman. Dostum Van Swintre'nin verdiği bir bahçe partisinde Gerda ile bir kez daha bir araya geldik. Arnoldsenler de beni küçük bir akşam müziği dinletisine davet ettiler. O gece bir girişimde bulundum ve ondan beni yüreklendirecek bir yanıt almaya çalıştım. Ve o bu yanıtı verdi bana. Bay Arnoldsen'e gidip Gerda'yı isteyeli bugün tam 5 gün oldu. Bay Arnoldsen beni özel bürosunda kabul etti ve şöyle dedi. Sevgili konsul bu Denbrock, benim gibi yaşlı bir dul erkeğin kızından ayrılması çok zor olsa da sizin bu teklifinizden büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Fakat bu işe kızım ne diyecek bilemiyorum. Hiç evlenmeme kararına şimdiye kadar hep bağlı kaldı. Kendinizi şanslı görüyor musunuz? Bayan Gerda'nın bu konuda beni yüreklendirdiğini söyleyince çok şaşırdı. Bay Arnoldsen kızının düşünmesi için biraz zaman istedi. Sanırım bencilliğinden böyle davrandı. Gerda'yı caydırmayı düşünüyordu herhalde. Ama bu hiçbir işe yaramadı. Gerda beni beğenmişti ve benimle evlenmek istiyordu. Dün öğleden beri de nişanlıyız. Anneciğim bu mutlu olayı mektupla kutlamanı istemiyorum. Çünkü öbür gün buradan ayrılıyorum ama Arnoldsenler, Gerda, babası ve evli kız kardeşi Ağustos'ta bize gelecekler. O zaman Gerda'nın benim için iyi bir seçim olduğunu sen de göreceksin. Gerda'nın benden yalnızca 3 yaş küçük olması senin için bir itiraz nedeni olmasa gerek. Möllendorf, Lenkals, Kistenmaker ve Hagenstrom gibilerin çevresinden seçeceğim hoppa bir kızla evleneceğimi hiçbir zaman aklına getirmemişsindir herhalde. Bu evliliğin parasal yönüne gelince, Stefan Kistenmaker, Herman Hengstrom, Peter Dohlman, Justus amca ve bütün kent alacağım yüklü drahomayı öğrenince kıskanç bakışlarını bana yöneltecekler diye şimdiden korkmaya başladım. Çünkü kayınpederim olacak kişi bir milyoner. Tanrım, başka ne isteyebiliriz? Biz insanların öyle eksik yanları var ki öyle ya da böyle açığa vurabiliyor kendisini. Gerda Alnort, seni derin bir hayranlık duygusuyla seviyorum. Getireceği drahomanın ilk takdim edilişim sırasında miktarı kulağıma fısıldandı. Bu evlilikle hiçbir ilgisi yok. Ben Gerda'yı çok seviyorum ama onunla evlendikten sonra firmamızın sermayesinin önemli ölçüde artacağını biliyorum ve bununla da gurur duyuyorum. Anneciğim, birkaç gün sonra bu güzel olay hakkında birlikte bol bol konuşacağız. Bu yüzden mektubumu daha fazla uzatmadan burada bitirmek istiyorum. Denizden en iyi şekilde yararlanmanızı ve dinlenmenizi diler. Bizimkilerin hepsine de en içten selamlarımı iletmeni rica ederim. Seni çok seven oğlum T. Kısım 8. Gerçekten de öyle oldu. Bu yaz bu Dunbrokeların evi çok canlı ve neşeliydi. Temmuz sonunda Thomas Mengstrasse'ye geri döndü ve iş gereği şehirde kalmış olan bazı tanıdıklarla görüştükten sonra birkaç kez denizde tatil yapan ailesinin yanına gitti. Kardeşi Christian ise mükemmel bir tatil yapmıştı ama sol bacağında nedeni bilinmeyen bir ağrıdan yakınıyordu. Ve Dr. Grabo ne yapacağını bilemiyordu. Bu Christian'ı ciddi ciddi düşündürüyordu. Christian elini bacağının üstünde dolaştırıp kocaman burnunu kırıştırarak ve gözlerini çevresinde gezdirerek "Ağrım yok aslında, buna ağrı denmez" dedi güçlükle. "Bir sızı. Bütün bacağımda sürekli hissettiğim tuhaf bir sızı. Hafif ama huzursuz eden bir sızı. Sol tarafımda kalbin bulunduğu yerde. Tuhaf, çok tuhaf bir durum. Sen ne diyorsun buna Tom?" "Evet evet" dedi Tom. "Şimdi biraz dinlen ve denize gir." Christian bunun üzerine denize gitti ama denize girmekten çok anlattığı öykülerle kumsaldakileri kahkahalarla güldürüyor ya da Kaplıca Oteli'nin salonuna gidip Peter Dölman, Justus amca, Doktor Giesecke ve daha bazı Hamburglu kart zamparalarla rulet çeviriyordu. Konsul Thomas Budenbrock, Travemünde'ye her gelişinde yaptığı gibi kız kardeşi Tony ile birlikte Vorderhere Caddesi'ne ihtiyar Schwarzkopf'ları ziyaret etmeye gitti. Onları yeniden görmekten son derece mutlu olan Kaptan Schwarzkopf, "Günaydın Bayan Grünlich" dedi. "Ne haberler var? Görüşmeyeli çok zaman oldu. Bizim Morten'de Breslau'da hekimlik yapıyor. Bütün sınavlarını başarıyla verdi yaramaz. Daha sonra Bayan Schwarzkopf geldi koşarak ve kahve yaptı. Eskiden olduğu gibi yine hep birlikte yeşil verandada oturdular ve kahvaltı ettiler. Fakat şimdi hepsi de 10 yıl daha yaşlanmıştı. Morten ve Hofkrug bölgesi şefiyle evlenmiş olan kız kardeşi Meta evden uzaklaşmıştı. Saçları bembeyaz olmuş ve kulağı oldukça ağır işiten kaptan emekliliğe ayrılmıştı. Bayan Schwarzkopf'un saçları da aynı şekilde ağarmıştı. Madame Grünlich de hoppa bir genç kız değildi artık. Hayatı öğrenmişti. Ama bu onun bol bol bal yemesine engel değildi. "Katıksız petek balı, insan bunu yutarken ne yediğini biliyor" diyordu. Öteki ailelerin çoğu gibi bu Dunbrocklar da Ağustos başında şehre döndüler. Ve onların dönmesiyle de o büyük an gelip çattı. Rahip Tiburtius Rusya'dan ve Arnold Senner de uzunca bir ziyaret için Hollanda'dan Mengstrasse'deki eve gelip yerleştiler. Konsülün nişanlısını yanına alarak doğa manzaralı tablolar odasına annesiyle tanıştırmaya götürmesi çok güzel bir sahneydi. Bayan Budenbrock başını yana eğip kollarını açarak karşılamıştı genç kızı. Açık renk halının üstünde rahat, kendinden emin ve büyük bir zarafetle yürüyen Gerda boylu boslu bir kızdı. Gür ve koyu kızıl saçları, birbirine yakın duran ve çevresi hafifçe gölgeli kahverengi gözleri, gülümseyince pırıl pırıl parlayan iri dişleri, kalkık ve kalın burnu ve eşsiz güzellikteki ağzıyla bu 27 yaşındaki kızın gerçekten de çok çarpıcı, kendine özgü ve farklı bir yanı vardı. Yüzü donuk beyazdı ve biraz da kendini beğenmiş bir hali vardı. Ama Bayan Konsul Budenbrock içten gelen bir sevgiyle başını ellerinin arasına alıp kar beyazı ve kusursuz alnını öperken hafifçe öne eğildi. "Bayan Budenbrock, evimize hoş geldin güzel kızım" dedi. "Thomas'ı mutlu edeceğini biliyorum. Onu daha şimdiden ne kadar mutlu ettiğini görmediğimi sanma." Bayan Budenbrock sağ eliyle Thomas'ı da yanına çekti ve aynı şekilde onu da öptü. Konukların neredeyse hiç eksik olmadığı bu büyük ev hiç bu kadar neşeli ve hareketli olmamıştı. Belki büyük baba hayattayken böyle günler yaşamışlardı. Yalnızca rahip Tiburtius alçak gönüllülük gösterip arka binada bilardo salonunun yanında bir oda seçmişti kendine. Ama ötekiler 50 yaşının sonuna gelmiş, sivri sakalına aklar düşmüş, davranışlarında tatlı bir coşku hali gözlemlenen, oldukça canlı ve esprili bir adam olan Bay Arnoldsen, üzgün gibi görünen büyük kızı, Christian'ın şehirde dolaştırdığı ve kulübe götürdüğü tam bir hayat adamı olan damadı ve Gerda, zemin kattaki boş odalara, sütünlü hole açılan ve birinci kattaki odalara yerleştirildiler. Anthony Grünlich, evde Sievert Tiburtus'tan başka bir din adamının daha bulunmayışına çok seviyordu. Hatta sevinçten de öte bir şeydi bu. Değerli kardeşinin nişanlanmasını ve nişanlı olarak da kendi arkadaşını seçmesini bu evliliğinin aileye ve firmaya sağlayacağı itibarı, Gerda'nın getireceği 300 bin mark drohmayı ve bütün bunların şehirde ağızdan ağızda dolaşacağını ve hele Hagenstromlar gibi ailelerin bunları duyunca ne diyeceklerini düşündükçe, evet bütün bunları düşündükçe Tony'nin sevinci arttıkça artıyor ve kabına sığmaz oluyordu. Gelecekteki yengesine saatte en az 3 defa sarılıyordu. Ah Gerda diye haykırdı. Seni öyle seviyorum ki. Bilirsin seni hep severdim. Benden hoşlanmadığını, benden hep nefret ettiğini de bilirim. Fakat genç bayan Arnoldsen, ama rica ederim Tony dedi. Senden nefret ettiğimi nasıl söylersin? Sorabilir miyim nasıl bir kötülük yaptın bana? Ama herhangi bir nedenden dolayı belki de aşırı sevincin ve konuşma isteğinin etkisiyle Gerda'nın kendisinden hep nefret ettiğini ama kendisinin bunları söylerken gözleri yaşardı. Onun bu nefretine her zaman sevgiyle karşılık verdiğini inatla ve ısrarla söyledi. Thomas'ı kenara çekti ve ona şöyle dedi. Çok iyi yaptın Tom. Tanrım nasıl da güzel bir karar verdin böyle. Ne yazık ki babam bunu göremedi. Ne acı. Evet, böylece bazı şeyler düzelecek. Her şeyden önce adını ağzıma bile almak istemediğim kişiyle ilgili konu. Bunun üzerine Gerda'yı boş bir odaya götürdü ve ona Bendix Grünlich ile olan talihsiz evliliğini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Yatılı okulda geçirdikleri günlerden, orada yaptıkları akşam sohbetlerinden, Mecklenburglu arkadaşlar Armgard von Schilling'den ve Münih'li Eva Evers'ten saatlerce konuştular. Sievert Tiburtius ve Clara'nın nişanlanması onları hiç ilgilendirmiyordu. Bunu umursadıkları bile yoktu. Çoğu zaman el ele tutuşup sessizce oturuyorlar ve tatlı tatlı mutlu geleceklerini konuşuyorlardı. Bu Denbrock'ların matem yılı henüz sona ermediğinden her iki nişan töreni de aile arasında yapıldı. Ama Gerda Arnoldsen adı kentte yine de çok çabuk meşhur oldu. Borsada, kulüpte, şehir tiyatrosunda ve çeşitli toplantılarda başlıca konuşma konusu oluyordu. Kart zamparalar o sıralar Hamburglularının sıkça kullandıkları ve kusursuz anlamına gelen tipi top deyimini kullanıyorlardı onun için, dillerini şakırdatarak. Kaliteli bir kırmızı şarap markası, bir pro ya da nefis bir öğle yemeği ya da çok parlak bir iş söz konusu olunca hep bu deyim kullanılırdı. Ama saygın kişilikli, alçak gönüllü ve dürüst bilinen vatandaşlar arasında da başlarını iki yana sallayarak şöyle diyenler vardı. Olur şey değil, o ne tuvalet öyle, ya o saçlar, o endam ve o büyüleyici yüz. Evet, olur şey değil doğrusu, eşsiz bir güzellik. Tüccarlardan Sörenson, bu kızda kendine özgü bir şey var, farklı bir yanı var onun dedi. Ve borsada kötü bir teklifle karşılaşmış gibi birden yüzünü çevirdi ve suratını astı. Ama Konsul Budenbrock'ta da bir farklılık vardı. Hırslı ve iddialıydı. Evet, onun da kendine özgü bir yanı vardı. Atalarına hiç benzemeyen bir yanı. Bu herkese fark ediliyordu. Ama bunu en iyi bilen manifaturacı Bentien'di. Thomas Budenbrock yalnızca en son moda giysileri değil, çok fazla giysisi vardı. Pardesü, ceket, şapka, yelek, pantolon ve kravatlarının sayısını kendisi de bilmezdi. Aynı zamanda iş çamaşırlarını da Hamburg'dan getirtiyordu. Her gün ve bazen günde iki defa gömlek değiştirdiği, mendiline ve 3. Napolyon modası bıyığına parfüm sıktığı da biliniyordu. O bütün bunları firma ve ailenin itibarı için yapmıyordu. Bu Denbrock'ların böyle şeylere ihtiyacı yoktu. Hayır, onun aşırı lükse ve soylu olan her şeye karşı özel bir eğilimi vardı. Tanrım nasıl ifade etmeli bunu? Pratik konulardan, ticaret ya da kent işlerinden konuşurken, Haydn'den ve öteki şairlerden alıntılar yapmayı çok seviyordu. Bir kadına gelince, hayır yalnızca onda değil, Konsul Budenbrock'un kendisinde de bir farklılık vardı. Kuşkusuz saygıyla karşılanması gereken bir farklılık. Çünkü Budenbrock'lar saygın bir aileydi ve firmaları da çok itibarlıydı. Genç patron da doğup büyüdüğü şehrini seven ve ona nice yıllar başarıyla hizmet edecek olan çalışkan ve sevecen bir insandı. Şimdi çok da zengin bir kızla evleniyordu. 300 bin marklık drohmadan söz ediliyordu. Bu arada bayanlar arasında Gerda Arnoldsen'i biraz hoppa bulanlar da vardı. Bu hoppa sözcüğünün çok sert bir yargı ifadesi olduğunu da söylemek gerekir. Ama Thomas bu Dunbrook'un nişanlısıyla sokakta ilk defa karşılaştığından beri ona ürkütücü bir hayranlık gösteren kişi komisyoncu Gosh oldu. Kulüpte ya da gemiciler lokalinde elindeki punç kadehini kaldırarak ve entrikacı yüzündeki korkunç mimiklerle ''Vay be, ne kadın öyle baylar'' dedi. Hera ve Afrodit, Brunhild ve Melusin onun kişiliğinde toplanmış. Hayat her şeye rağmen yine de güzel diye ekledi. Bu eski gemiciler lokalinin tavandan aşağı doğru sallanan yelkenli modeller ve büyük balıklar altında onun çevresinde oyma ahşap banklar üzerinde oturan ve ellerindeki kocaman bardaklarla içki içenlerden hiçbiri Gerne Arnoldsen'in görünüşünün bu alçak gönüllü ve olağanüstü bir yaşam arayan komisyoncu Gosch için ne kadar büyük bir anlam taşıdığını bilemezdi. Mengstrasse'de oturan küçük topluluğun daha önce de söylendiği gibi öyle görkemli düğün törenleri yapacak durumda olmaması birbirleriyle daha sıcak ilişkiler kurulmasına olanak sağladı. Sievert Tiburtius, Clara'nın ellerini kendi elleri arasına almış, kendi annesini ve babasını, gençliğini ve gelecek için planlarını anlatıyordu. Arnoldsenler, kökü Dresden'de olan ve yalnızca bir dalının Hollanda'ya yerleştiği toy ağaçlarından söz ediyorlardı. Bunları dinleyen Madame Grünlich, doğa manzaralı tablolar odasındaki yazı masasının anahtarını istedi ve çekmeceden Thomas'ın en yeni tarihsel olayları da kaydettiği aile defterinin bulunduğu çantayı çıkardı. Bu Dunbrook'ların geçmişinden, ilk başlarda işleri çok iyi giden Rostocklu terziden önemli söz etti ve daha sonra eski bir festival şiirini okudu. Beceriklilik ve iffetli güzellik bakışlarımızın önünde birleşti. Venus Anadyomene ve Vulcanus'un gayretli eli. Bunu okurken bir yandan da Tom ve Gerda'ya göz kırpıyordu ve dilini üst dudağının üstünde gezdiriyordu. Ailenin geçmişine olan saygısından adını ağzına bile almak istemediği bir kişiye rastlarım diye defterin sayfalarını karıştırmaktan kaçınmadı. Perşembe günü saat 4'te alışılmış konuklar geldi. Justus Kroger gıdasızlıktan zayıf düşmüş karısıyla gelmişti. Karısı mirastan çıkarılan yaramaz oğlu Jacob için Amerika'ya gizli gizli para göndermeye devam ettiğinden araları iyi değildi. Bayan Kroger bu parayı evin mutfak masrafından biriktiriyor ve kara buğdaydan yaptığı lapadan başka bir şey yemiyorlardı. Bay Kroger'in buna karşı yapabileceği bir şey yoktu. Gotthold amcanın Breitstrasse'de oturan eşi ve kızları da geldiler. Yine tüm onurlarıyla gerçekleri dile getirmeye ve Erika Grünlich'in hala çelimsiz bir çocuk olduğunu, babası olacak o dolandırıcıya giderek ne kadar da çok benzemeye başladığını, konsülün eşinin oldukça dikkat çekici bir saç tuvaleti olduğunu söylemeye gelmişlerdi, herhalde. Sesemi Wade Brock da geldi. Ayaklarının ucuna basarak Gerda'yı hafif bir şapırtıyla alnından öptü ve heyecanlı bir sesle ''Mutlu ol güzel evladım'' dedi. Daha sonra yemeğe geçildi ve Bay Arnoldsen sofrada güzel ve esprili bir konuşma yaparak yeni evliler şerefine kadeh kaldırdı. Ve kahve içilirken keman çaldı. Hem de bir çingene müzik sanatçısı gibi büyük bir coşkuyla ve ustalıkla çalıyordu. Gerda da yanından hiç ayırmadığı Stradivarius'unu eline aldı ve dokunaklı bir şarkıyla babasının çaldığı parçalara katıldı. Baba ve kız doğa manzaralı tablolar odasında bir zamanlar konsülün büyük babasının flütüyle tatlı tatlı ezgiler çaldığı yerde orgun başına geçerek muhteşem bir düet yaptılar. Oturduğu koltuğa iyice yaslanmış olan Tony, "Muhteşem" dedi. "Tanrım ne kadar muhteşem." Ciddi ve anlamlı bakışlarını onlara doğru çevirerek içten duygularını ifade etmeye devam etti. "Hayatta işlerin nasıl gittiğini bilemezsiniz. Böylesi bir tanrı vergisi yeryüzünde herkese her zaman nasip olmaz. Tanrı bunu benden esirgedi. Oysa çoğu geceler hep bunun için yalvardım. Ben kafasız aptalım biriyim. Evet Gerda, söylememe izin ver. Ben senden büyüğüm ve hayatı tanıdım. Tanrı'nın böylesine sevgili bir kulu olduğun için her gün diz çöküp ona şükretmelisin." "Üstün yetenekli demek istiyorsun herhalde," dedi Gerda ve gülümserken ağzındaki o iri, beyaz ve güzel dişleri göründü. Sonra hep birlikte yakın gelecekte yapılması gereken işler hakkında konuşmak ve şaraplı jöle tatlısını yemek için yine bir araya geldiler. Ay sonunda ya da Eylül başında Sievert Tiburtius ve Arnoldsenlerin memleketlerine dönmeleri kararlaştırıldı. Clara'nın düğünü Noel sonrası sütunlu holde görkemli bir şekilde yapılacaktı. Bayan Elizabeth Dunbrook'un sağlığı izin verir ve ömrü yeterse Amsterdam'da yapılacak olan düğüne katılma isteği ve iki düğün arasında dinlenmeye zaman kalması gerektiği göz önünde bulundurularak düğün gelecek yılın başlarına bırakıldı. Thomas'ın itirazı bir işe yaramadı. Bayan Elizabeth Dunbrook elini oğlunun kolunun üstüne koyarak Tom, çok rica ederim. Lütfen, dedi. Sievert'in önceliği var. Rahip ve nişanlısı balayı için bir yere gitmekten vazgeçtiler ama Gerda ile Thomas, Kuzey İtalya üzerinden Floransa'ya gitmeyi kararlaştırdılar. Aşağı yukarı 2 ay kadar evden uzak kalacaklardı. Bu arada Anthony, Fischer Strasse'de oturan duvar kağıdı döşemecisi Jacobs'la birlikte Thomas'ın Hamburg'a taşınan bekar bir arkadaşından satın aldığı Breit Strasse'deki küçük ve şirin evi hazırlayacaktı. Kuşkusuz Tony bunu çok güzel başarırdı. Göreceksiniz, çok asil bir görünüm kazanacak, dedi. Bu konuda herkes ikna olmuştu. Christian, iki nişanlı çiftin el ele oturduğu ve düğün, çeyiz ve balayı yolculuğundan başka bir şeyin konuşulmadığı bu salonda ince ve çarpık bacaklarıyla ve kocaman burnuyla bir aşağı bir yukarı dolanıyordu. Sol bacağında ne olduğu anlaşılmayan bir sızı hissediyordu ve yuvarlak, çukur ve küçük gözleriyle ciddi, tedirgin ve düşünceli bir şekilde çevresine bakınıyordu. Sonunda Marcellus Tengel'in konuşmasını taklit ederek kuzeni Clotilde'ye Clotilde, dedi, artık bizler de evlenmeliyiz. Tabii herkes kendi adına. Giderek yaşlanmaya ve daha da kurumaya başlayan, sofradan yeni kalktığı halde karnı hala doymamış olan kuzin, bu mutlu çiftlerin arasında sessizce oturuyordu. 28. ayrımın sonu. Sayfa 263. Devamı 29. ayrımda.